Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı günler.
Evet, yaklaşık iki haftalık bir aranın ardından bu kez dinleyenlerimizle beraberiz. Araya bayram girdi ve bir hayli de gündem maddesi oluştu konuşamadığımız. Evvela daha öncesinden de önemli bir yer teşkil eden Katar krizini ele alalım hocam müsaadenizle. Katar krizinde herhangi bir gelişme yok şu ana kadar. Körfez ülkeleri Katar'a maddeler silsilesi sundu. Bunu kabul ederseniz bütün ilişkilerimiz düzelebilir şeklinde. Katar'a hatta 48 saatlik de ek bir süre tanındı. Bu maddelerin ele alınması konusunda Katar'ın tavrı zannediyorum ki net, bu maddelere karşı çıkıyor ki bu maddeler içerisinde de Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir durumda var ki Katar'daki Türk üssünün oradan uzaklaştırılması, kapatılması maddesi de yer alıyor. Evet, bu önemli gündem maddesiyle başlayalım hocam. Şu ana kadar Katar krizinde ne durumdayız, nereye gider ve maddeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
Şimdi basın yayın organlarında bu Katar'la ilgili çok sayıda haber, yayın ve konu uzmanları tarafından da yorumlar yapılıyor. Sevgili dinleyicilerimizin olayı daha net anlaması açısından bu maddeler nedir, ne anlama geliyor ve bu işin perde gerisinde neler var sorusuna cevap vermek gerekirse aslında iki maddeyi önce bir belirtelim, arkasından perde gerisine geçelim. Evet. Bu maddelerden bir tanesi El Cezire televizyonunun kapatılması. İkincisi de işte Katar'daki Türkiye üssünün kapatılması. Şimdi sebep ne derlerse iki tane Katar'ı sıkıştırdıkları gerekçe var. Biri İran'la işte çok fazla işbirliğini sıkı fıkı olduğu yönünde. Diğeri de terörü desteklediği yönünde. Şimdi bunların hangisini ele atsanız elinizde kalıyor. Mesela İran'la ilişkilerden bahsedecek olursak, Katar'ın yani bu son dönemlerde o Basra Körfezi'nde yeni bulunan doğal gaz rezervlerinin işletilmesi konusunda İran'la ilişkilerinin geliştirmesi vesairesini değerlendirecek olursak, şu anda Körfez İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler Suudi Arabistan, işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman içerisinde Katar'a göre kat kat fazla ilişkisi olan ülke Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Yani İran'la ticareti en çok böyle içli dışlı olan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Dubai'ye veyahut da Abu Dhabi'ye gidenler bunu çok iyi bilirler.
Evet.
Bütün İranlı tüccarlar oradadır. Restoranların çoğu İranlılar işletir vesaire. Teröre destek konusuna gelince de Amerika Birleşik Devletleri bu Dünya Ticaret Merkezi'nin işte bu uçakların oraya dalış yapıp havaya uçurulması sırasında 2001 krizinde 19 tane bu işi yapan teröristin 16 tanesi Suudi Arabistan vatandaşıydı. Evet. Yani Amerika ve Batı nezdinde tescilli, şüpheli ve teröre destek veren veya terörist üreten ülke olarak zaten Suudi Arabistan gözüküyor. Katar'ın bu işte hiçbir dahli yok.
Evet.
Şimdi terörle sabıkalı ülke arayacak olurlarsa o 6 ülke içerisinde Suudi Arabistan'dır. İran'la ilişkiler bağlamında arayacaksa Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Ne gariptir ki Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler Mısır ve Bahreyn'de bunlara teşne oluyor. Katar'ı sıkıştırıyorlar. Madem üstten rahatsız oluyorlar diyelim.
Evet.
Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üssü Katar'dadır. Dikkat edin, Katar'da ABD üssünün varlığına kimse karşı çıkmıyor. Demek ki bu üsle ilgili konuda içi boş bir iddiadan ibaret. Ama burada ben bir başka noktaya dikkat çekmek
Nedir
istiyorum.
Hocam?
Katar son dönemlerde Çin'le olan ilişkilerinde doğal gazı yuan üzerinden, biliyorsunuz dünyada Amerika'nın bir kırmızı çizgisi vardır. Petrol ve gazı, enerjiyi dolar üzerinden satılması Amerika'nın olmazsa olmazıdır. Yani kim kimden evet. ne almış ne satmış o kadar önemli değil. Bunu dolar üzerinden. İran buna ilk rest çeken ülkelerden oldu. Bakın yıllardır İran'ın üzerinden ambargo eksik olmuyor. Venezuela'da Chavez buna evet. Karşı çıkmıştı. İşte başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Son dönemlerde Çin ile Katar arasında da dolar dışında milli paralar ve yuan üzerinden alışveriş söz konusu. Hatta Türkiye ile Rusya arasında
evet.
Putin Erdoğan anlaşmasıyla birlikte alışverişin işte milli paralar, ruble ve lira üzerinden yapılması söz konusu iken işte dikkat edin Putin ve Erdoğan diktatör moduna geldi. Yine Kuzey Irak petrollerinin yumurtalık Ceyhan boru hattından dünya piyasalarına sunulmasında Barzani bunu TL üzerinden alınmasını ve Halk Bank'a yatırılmasını kabul ettiği anda çıkan işte ayakkabı kutuları ve evet. Halk Bank operasyonu. Bunların hepsini düşündüğümüzde Katar'ın başına gelenleri aslında bir başka açıdan değerlendirdiğimizde doğal gazını sıvılaştırılmış o LNG dediğimiz gazı doların dışında başka bir para birimiyle satmaya tırnak içinde cüret etmesi. Yani bu Amerika'nın evet. asla kabul edemeyeceği ve senaryoyu yazan, o aktörlerin önüne koyan, yani %99 demiyorum, %100 Amerikan Amerika. Senaryosudur. Burada Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın ve Bahreyn'in bu dörtlünün bu Katar'ın üzerine salan, arkasından da bu aile içi iç meseledir diye dünya basınına demeç veren Amerika'nın klasik bir oyunudur. Bundan herkesin emin olmasını isterim. Yani durup dururken Körfez'de zaten altı birbirine benzer ülke, dili, dini, kültürü her şeyle aynı olan bu ülkelerden bir tanesini dışlamak, ötekileştirmek, bu Körfez ülkelerinin hiçbirinin işine gelmez. Bu kimin işine geliyor bakıyorsunuz. Sonuçta olayı bir adım geriden takip edip evet. sonuçta kime ne yaradığına baktığımızda mesela Türkiye'ye zararı var bu işin. Nasıl Türkiye'ye zararı var? Bir, Katar'la bizim çok büyük karşılıklı yatırımlar ve Katar'ın da Türkiye içerisinde sıcak para bağlamında yatırımları var. Artı bizim Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz çok iyiydi Kral Selman döneminde. Amerika şunu yaptırıyor. Bu Bush doktrini de diyebiliriz. Ya bizdensiniz ya düşmansınız.
Evet.
Yani arası yok. O, bu Körfez o Saddam'ı devirirken ki bu sloganlarıydı. Şimdi de Körfez ülkelerine bu aklı veriyor. Diyor ki işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn siz bir blok oluşturun diyor. Ve arada derede ülkelere de söyleyin. Ya bizimlesiniz ya düşmanımsınız. Yani şimdi Türkiye burada elbette ki Katar'ın yanında olacaktır. Olması gerekir. Ama Suudi Arabistan'la biz düşman olmamalıyız. Olamayız. Buna gerek de yok. Ama evet. bu fikri onlara veren diyor ki Katar'ın yanındaysa diyor sizin de karşınızda olmak zorunda. Dolayısıyla dolaylı olarak Türkiye'yi Katar dışındaki Arap coğrafyasıyla bir nevi hasım haline getiriyor. Bu yönüyle de Türkiye'ye bir zarardır bu.
Evet. Peki Katar'ın bu maddelere cevabı net kabul etmiyoruz diyor ama oturup konuşmaya da hazırız diyor bir taraftan. Şimdi eğer olumsuz sonuçlanacak gibi görünüyor, bir askeri müdahale söz konusu olabilir mi Katar'a?
Şimdi Körfez ülkelerinin böyle bir şeye cüret edeceğini sanmıyoruz. Ama Amerika gözünü karartırsa zaten Amerika'nın başka bir şey yapmasına gerek yok. O Katar'daki üstlerinden müdahale yapmaya kalksa Katar hükümetini teslim alabilecek askeri güç. Çünkü Orta Doğu'daki en büyük lojistik destek üssü Katar Doha'da.
Evet.
Şimdi burada Katar'ın çıkışları enteresan. Diyor ki gerekirse savaşırız, teslim olmayacağız. Çünkü bu verilen maddelere boyun eğmek demek, ben artık devlet falan değilim. Yani amiyane tabiri ben dükkanı kapatıyorum demektir. Yani sizin dünyaca ünlü bir markanız olan bir televizyonunuz var. Bu televizyon kapatılsın deniyor. Peki neden kapatılsın deniyor? Çünkü bu Arap coğrafyasında ya monarşik idareler vardır, krallar vardır veya işte darbeyle iş başına gelmiş diktatörler vardır. Halkla ve halkın istekleriyle çok da fazla ilgisi olmayan bu yönetimlere karşı El Cezire ortadan yayın yapan, yani dünyadaki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeleri de o insanların gündemine sunan, yani sadece hükümetlerin izin verdiği kadar değil, yani evrensel bir habercilik neyse onu yapmaya çalışan bir yayın politikası izlediği için bu da hoşlarına gitmedi ve bu televizyonu kapatacaksın diyor. Bunu eğer sizin ülkenizde biri gelse TRT'yi kapatacaksınız, ben de bunu kapatmayı kabul ediyorsam o zaman burada bir egemenlikten söz edilemez.
Evet. Peki Katar'da yaşanan gelişmeler bunlar diyelim hocam.
Ama daha çok konuşuluyor.
Evet. Evet, öyle görünüyor. Türkiye'nin Afrin'e bir harekat gerçekleştireceği, oraların YPG'den temizleneceği iddiaları gündemde hocam. Geçen haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump ve hemen ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün de Rusya Savunma Bakanı İstanbul'daydı. Hı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bütün bunları şöyle bir toplayacak olursak ve daha önce de Amerika'nın DEAŞ'ta mücadeleden sorumlu bir sözcüsü, görevlisi de Ankara'daydı. Bunu da ekleyelim. Bir harekat kapıda mı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir farklı harekat kapıda mı? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve bu görüşmeleri, telefon görüşmelerini ve ziyaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
Evet, Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci aşaması tamamlandığında, yani Türkiye Suriye ile ilgili olan harekatın bitmediğini, sadece birinci etabının tamamlandığını, yani Afrin'in, Membiç'in, Tel Abyad'ın ve daha doğuda bu Sincar bölgesindeki PKK hareketlenmelerine karşı müdahale hakkının saklı olduğunu Amerika'da Putin'e söyledi ve dünya kamuoyuna da sürekli olarak deklare ediyor. Yani biz 3 milyon Suriyeli mülteciyi ülkemizde barındırırken bir taraftan da 900 küsur kilometre Suriye sınırı, Irak sınırıyla birlikte 1200 kilometreye yakın güneyinizde bir sınır boyunca bir terör hattı söz konusu. Yani bunu dünyada aklı başında hiçbir ülkenin kabul edebileceği bir durum değildir.
Evet.
Fakat bu Afrin hadisesine gelince, Fırat'ın doğusunda bunların Cezire ve Kobani adını verdikleri iki kantonları arasında bir Tel Abyad bölgesi Araplardan oluşuyor. Bir de Afrin vardı batıda. Bunlar Tel Abyad'ı işgal ederek Cezire ile Kobani'yi birleştirdiler ve Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar bir hat oluşturdular. Bu en son Rakka operasyonuyla birlikte güneye doğru da Amerika'nın önlerini açmasıyla epeyce bir Deirizor'a kadar adeta önleri açıldı. Bu PKK, YPG, PYD bileşenlerinin. Ancak PKK'nın öyle bir özelliği var ki, hani şeytanla da ittifak yapabilir görüntü veriyor. Yani Fırat'ın doğusunda Amerika'yla işbirliği yaparken Fırat'ın batısında Afrin'le Rusya'yla iş tutuyor. Şimdi Türkiye ve Rusya bu konuda belli bir çıkar birliğinde anlaştılar. Yani Afrin'e Amerikan birlikleri ve Amerikan yönetimi hakim olmaya başlarsa bu şu demektir. Hemen Hatay'ın güneyinde Rus üslerini de sıkıntıya sokar. Dolayısıyla evet. Rusya yavaştan askerlerini o bölgeden çekip sanırım bu yarın bu Astana'da yapılacak görüşmelerden sonra da yani Türkiye zımni olarak Rusya'nın onayını bu şekilde alıyor. Yani o bölgede PKK, PYD, YPG unsurlarının olmasındansa Türk askerinin olması Rusya'nın işine gelmeye başladı. Ve Türkiye enteresan bir durum. Amerika ve PKK bileşenleri bu Suriye'nin güneyinde Rakka'dan Deir ez-Zor'a doğru ilerlemeye başlayınca bu defa Suriye rejimi, Rusya ve Türkiye'nin çıkarları örtüşmeye başladı. Ve artık Türkiye'nin birinci önceliği rejimle uğraşmak değil, bu bölgede oluşan yeni yapının bir şekilde bertaraf edilmesi söz konusu oldu. Bu yönüyle düşündüğümüzde Fırat'ın batısından itibaren Cerablus'tan başlayarak önce Afrin, daha güneye indiğimizde de İdlib bölgesindeki biraz da başıboş, birbirinden bağımsız, ne zaman ne yapacağı belirsiz olan bu grupların da zapturapt altına alınması, Türkiye gibi yani sözüne güvenilir bir ülkenin şemsiyesi altında toplanması o bölgedeki ya yani makul düşünen herkesin işine gelir. Ve son dönemlerde basında çıkan haberleri de dikkatlice izliyorsanız Türkiye şu anda Fırat Kalkanı harekatıyla 3000 kilometre karelik bir alanda oluşturmuş olduğu güvenli bölgede yeni bir ordu oluşturuyor. Ve Suriyeli güçlerden oluşuyor. Bu şu demektir, artık yavaş yavaş oranın güvenliğini de o bölge halkına verecek. Oranın kendi yağıyla kavrulacak ekonomik bir çarkın dönmesini sağlayacak. Ve arkasından da mültecileri oraya yumuşak bir geçiş yapacak bir sistematiği Türkiye kurmaya çalışıyor. Bu yönüyle bakıldığında önümüzdeki günlerde sanki Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri çok daha yakın olacaktır. Bu özellikle Afrin operasyonunun başlaması için Türkiye tam mutabakat içerisinde olmaya çalışıyor. Ama son zamanlarda hemen CENTCOM başkanı, Amerikan Dışişleri Başkanı'nın demeçleri ve hep bütün bunların bir araya geldiğinde sonuç bir değerlendirme yaptığımızda Türkiye ne zaman bir adım atacak olsa Amerikalılar işte geliyor biz bunu hallederiz gibisinden suya sabuna dokunmayan ifadeler kullanıyor. Membiç'te bunu yaptılar. Daha önce Tel Aviv'de yaptılar. Hepsinde Türkiye baktı ki göz göre göre bu PKK'lılar önlerine bir set oluşturuyor. Bakın tırnak içerisinde söylüyorum, bunların Kürtlükle, Kürtlerle, Kürt devletiyle falan bir alakası yok. Bunlar tamamen çok uluslu şirketlerin maşalığını, taşeronluğunu yapan teröristlerdir. Bunu bu şekilde görmek lazım. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün, hani eskilerin üç vakte kadar derler ya, bu üç vakte kadar bir Afrin operasyonu, o da direkt Afrin şehri üzerine değil de Tel Rifat, Mare, Aziz bölgesinden olacaktır. O da bu Afrin'in diğer YPG unsurlarıyla ve diğer dışarıdan yardım almasını engelleyecek. Oradaki hava üssüyle birlikte o koridoru kesip önce onları bir çembere alma harekatıyla başlayacaktır. Ondan sonraki duruma göre gelişmeleri göreceğiz ama Türkiye bunu kararlılıkla yapacaktır gibi bir düşünce hakim artık kamuoyunda.
Peki hocam, Musul'a dönelim. Musul'da uzun süredir bir DAEŞ'e karşı operasyon sürüyordu ve neticede herhalde artık alınmaya başladı ki Irak'tan yapılan açıklamalarda DAEŞ'in artık orada bitirilme noktasına geldiği yönünde ifadeler kullanıldı. Ne dersiniz, geç kalınmadı mı Musul'da DAEŞ'in temizlenmesi ve bu temizlikte başka bir şey aranmalı mı? Kerkük'e yönelik de bazı iddialar ortaya atılıyor. DAEŞ'in Kerkük'e doğru hareket ettiği ve oraya da bir Amerikan destekli PYD, YPG güçlerinin oraya doğru ilerleyeceği şeklinde, onlara bırakılacağı şeklinde, buna ne dersiniz?
Önce İran'ın bir açıklaması var. DAEŞ'i ABD kurdu. Belge göstereceğiz diye geçtiğimiz evet. günlerdeki
Devrim Muhafızları Komutanı'ndan gelen bir açıklama.
Zaten bu Trump da söylemişti. Şimdi DAEŞ'in Suriye versiyonu ile Irak versiyonu birbirinden bir takım farkları olduğunu daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Irak DAEŞ'inin içerisinde ana iskeleti askeri olarak ana iskeleti
evet.
Saddam'ın subayları ve Baas rejiminin geriye kalan tasfiye edilen askeri birlikleri ve oradaki aşiretler oluşturuyordu. Bunun sebebi de Amerika'nın ve Şii Maliki yönetiminin çok acımasız bir şekilde Sünni Arapları ezmesi diyelim, zulmetmesinden kaynaklanan bir durumdu. Halbuki Suriye DAEŞ'ı çok uluslu bir koalisyon gibiydi. Yani Fransa'dan İngiltere'ye, haritada dünyanın evet. neresine, hiç yani Avustralya'dan adam kalkmış gelmiş oraya savaşıyor. Bu çok karanlık bir durum idi. O Rakka merkezli Suriye DAEŞ'inin. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir tezi var idi. Bu Musul DAEŞ'in eline geçtiğinde bizim Başika üssünde peşmergeleri eğitmeye başladı. Ve aşiretlerle de Türkiye'nin diyalogları çok iyiydi, Sünni aşiretlerin. Zaten onların DAEŞ'e destek vermesinin yegane sebebi Irak'taki merkezi hükümetin bütün askeri personelinin Şiilerden oluşması. Haçlı Şabi militanlarının Sünni Araplara karşı çok zulme varan acımasızca tavırları vesaire onları adeta DAEŞ'in kucağına itmişti.
Evet.
Türkiye inisiyatifi eline alıp da oradaki Sünni Arap aşiretleriyle ve Barzani'nin peşmergeleriyle birlikte oradaki bir takım eli silah tutan insanları donatıp Musul operasyonuna başlamış olsaydı bugünkünün bak iddia ediyorum çeyreği kadar bir direniş olmazdı. Bugünkünün onda biri kadar Musul yıkılmazdı. Ve çok kolay evet. bir şekilde bu operasyon tamamlanırdı. Ama Amerika bunu asla istemedi. Ve adeta kanırtırcasına Şii Haçlı Şabi militanlarını, Irak merkezi hükümetini ki bu merkezi hükümetteki bütün askerlerin Şiilerden oluştuğunu ve o Şiilerle de o Musul bölgesindeki Sünni Arap aşiretleri arasında kan davasını girdiğini de ayrıca evet. not edelim. Dolayısıyla adını DAEŞ koyup bir Heyyula örgütün arkasına sığınarak adeta Musul şehrini yerle bir ettiler. Şu evet. anda işte DAEŞ'ten temizledik, bir mahalle kaldı, işte bir sokak kaldı, işte kutlamalar başladı bugün vesaire. Tamam da neyi kutluyorsunuz kardeşim? Ortada Musul diye bir şehir kalmadı. DAEŞ kalmadı da Musul da kalmadı. İşte acaba bu senaryoyu yazanlar böyle bir gecede işte 500 milyon dolar parayla birlikte Musul'u son model silahlarla birlikte DAEŞ'e teslim eden irade aslında bunu mu istiyordu? Asıl sorulması gereken soru evet. bu. Acaba bundan sonra hangi İslam beldesi, medeniyet coğrafyamızdaki hangi o kadim bölge önce karanlık bir takım örgütler tarafından işgal edilip sonra hava bombardımanıyla yerle bir edilecek. Bu konuda uyanık olmamız gerekiyor.
Evet.
Yani olan şu anda binlerce yıllık bir birikimi olan o Musul şehrinin mimari olarak, kültür olarak yani her dinin, her kültürün orada bir takım abidevi yapıları evet. ve parçaları vardı. Hepsi yerle bir oldu.
Evet.
Peki bunun vebalini tarih nasıl yazacak? Kimin üzerine yükleyecek? Yani işte bugün işte Haçlı Şabi militanları, Irak merkezi hükümeti işte kutlamalar yapıyor. İşte DAEŞ'ten Irak'ı Musul'u temizledik diyor. Peki orada sivil can kayıpları, yıkılan o koskoca şehrin o en eski mahallelerinin vebalini kim çekecek? Bu evet. soruyu da kamuoyunun vicdanına sunuyorum.
Kerkük konusunda gene buna benzer bir şey yaşanır mı? Çünkü endişeler
yani
var.
Yani şöyle, endişe etmeye gerek yok. Artık Amerika nereye müdahale etmek istiyor? Nereyi yakıp yıkmak istiyor? Nerede bir kaos, kargaşa çıkartmak istiyorsa, önce işte Türkiye'de bunu PKK marifetiyle yapıyordu. Irak-Suriye sınırında DAEŞ diye heyyola bir örgüt çıkardı. Şimdi DAEŞ bitti vesaire denirken işte bu PKK'lıların Suriye versiyonuyla o bölgelerde bir takım operasyonlar yapıyor. Evet. Ve üzücü olan taraf, ölen insanda, yıkılan binalarda, harap olan coğrafyada hepsi bizim.
Evet. Peki hocam, bu bölümümüzü noktalayalım bu konuyla birlikte. Birazdan kaldığımız yerden değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programının ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla dünya gündemine dair değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Hocam, Kıbrıs meselesiyle ilgili İsviçre'nin Krasmontana şehrinde önemli bir konferans düzenleniyor. Kıbrıs Konferansı. Bu konferansta Türkiye'nin açıklamaları önemli. Bunun artık bir sonuç konferansı, toplantısı olması gerekiyor. Daha fazla konuşmaya gerek yok diyor Türkiye. Yine Rumlardan da ayak direme, ayak sürüme ifadeleri ya da uğraşları da devam ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kıbrıs konferansını? Bir sonuç almak gerçekten de mümkün olacak mı?
Şimdi batılı güçler 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana hep şu tezi savunuyorlar. İşte birleşik bir Kıbrıs olmasını. Yani Kıbrıs'ta iki ayrı toplum, iki ayrı devlet değil de tek bir Kıbrıs olmasını savunuyorlar. Yahu Suriye'yi, Irak'ı, bütün İslam coğrafyasını dilim dilim parçalara bölmeye çalışan ve hala da bunun için milyonları, milyarları akıtan batılı güç, emperyalist güçler nedense Kıbrıs'ı birleştirmeye çalışıyorlar. Hadi birleşsinler, sözümüz yok diyelim. Fakat bu birleşmede Türklere sadece azınlık statüsü veren, yani birleşelim ama diyor Rumların şemsiyesi altında birleşelim. Peki ne istiyorsunuz diye sorulduğunda da gayet masumane iki tane cümle söylüyorlar. Bir, Kıbrıs'tan bütün yabancı güçlerin gitmesi, askerden arındırılma.
Evet.
İki diyorlar, işte garantör devletler olmasın, Kıbrıs halkı kendi göbeğini kendisi kessin. Tamam da Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girmiş, Avrupa Birliği'nin bütün haklarından istifade ediyor. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs iki ülkeyle temsil ediliyor Avrupa Birliği'nde. Yasal olarak da Kıbrıs'ın temsilcisi olarak görülüyor. Kuzey ise Türkiye'nin işgal ettiği bir bölge konumunda gözüküyor.
Evet.
Peki biz buradan askerlerimizi çektiğimizde, garantörlük hakkımızdan vazgeçtiğimizde ne olacak? Yani Kuzey Kıbrıs yutulmaya hazır bir lokma olarak Güney Kıbrıs'ın eline düşmüş olacak. Zaten Kıbrıs 9300 kilometre kare civarında bir ada. Bunun 3300 kilometre karesi, yaklaşık üçte biri Türkiye'nin kontrolünde. Türk tarafı, üçte ikisi de Rum kontrolünde olan bir ada. İki tane de İngiliz üssü var. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken konu şu. Acizane benim kanaatim, yabancı askerlerden arındırılmak konusunu gündeme getirirse Yunanistan taraf, evet, ve Rum tarafı, Türkiye şunu söylemeli, yani böyle şeyi, ateşi elle koru, elim avucumuza almaya gerek yok, yamaşa var. Denir ki yani bütün yabancı güçlerin Kıbrıs'tan gitmesini koyuyorsanız masaya, müzakere edebiliriz. Yani İngiliz üslerinin de kaldırılmasını da koyuyorsanız müzakere edebiliriz dediğinde zaten İngilizler o masayı devirir.
Evet.
Onlara o sözü bir daha söylettirmez. Dolayısıyla İngilizler oradan gitmezler. Bütün Orta Doğu coğrafyasını, yani mesela İngilizler mesela İncirlik'te çok fazla diretmezler. Çünkü İncirlik üssünü bir benzerini Güney Kıbrıs'ta kurmuşlar zaten. Amerika için, Almanya için İncirlik'in önemi var. İngilizlerin bakın İncirlik hiçbir alakası yok. Niye? Çünkü Güney Kıbrıs'ta devasa iki tane üsleri var. Bütün Orta Doğu coğrafyasını oradan operasyon yapabiliyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs müzakerelerinin bugün geldiği nokta şu. Kıbrıs'ın çevresi çok zengin petrol ve gaz rezervleriyle dolu. Bu her geçen gün yeni alanlar keşfediliyor. Bunlar da dünya pazarlarına ulaştırılması için Kıbrıs'ta bir çözüm olması gerekiyor. Çünkü Türkiye diyor ki ben burada garantör bir devletim. Benim rızam olmadan bu bölgelerde yaptığınız sondajlara müsaade etmiyorum. Ve taciz de bulunuyor Türkiye son zamanlarda bu onların mücavir petrol arama alanlarında. Çok uluslu şirketler de bugüne kadar Kıbrıs'ta barış olmuş olmamış onların umurunda değildi. İşte iş böyle kendi ceplerine dokunmaya başlayınca ya oturun bir noktada uzlaşın, anlaşın. Yani Türkiye biraz toprak vermiş, toprak almış. Onların çok da umurunda değil.
Evet.
Dünyadaki o hegemon güçlerin. Yani Kıbrıs'ta bir çözüm olmasını isteniyor. Ama Rumlar ise bu çözümü Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın kendini feshedip Güney Kıbrıs'ın adeta ilhakı şeklinde düşünüyorlar ki bu mümkün değildir. Ve Türkiye'de şunu söylüyor, artık olmayacaksa herkes kendi yoluna gitsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınır. Rum kesimi gibi. Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasında bunu tanıyabilecek çok sayıda ülke var. O da ayrı bir devlet olur. Herkes yoluna devam eder yani.
Evet.
Yani ortak olmak zorunda değiliz. Zaten onların ortak olması mümkün değildir. Burada sevgili dinleyicilerimize konumuzun dışında olmasına rağmen yine de bir şey söylemek istiyorum. Kıbrıs'ta 1571'de Osmanlı dönemindeki fethinden bugüne kadar, hatta Hazreti Osman zamanındaki o Hala Sultan Türbesi vesaire var. Daha Müslüman Arapların akınların Hazreti Muaviye zamanında da fethedilmiştir vesaire. Hiçbir zaman Müslümanlarla Rumlar, Türklerle Rumlar ortak olmamışlardır. Bir araya gelmemişlerdir. Çünkü ortaklığın 3 tane göstergesi vardır. Birleşmiş Milletler'in raporlarında vardır bu. Mezarlıklar, evet. İbadethaneler ve evlilikler. Hiçbir zaman bir Türkler Rum evlenmemiştir. Bir Türkler Rum aynı ibadethaneye girmemiştir. Ve aynı mezarlığa gömülmemiştir küçücük bir adada. Dolayısıyla bunların neyini birleştirmeye çalışıyorsunuz siz? Ama bir Türk'le Kürt 1000 yıldır aynı mezarlığa gömülür. Aynı
camide
ibadet eder, kız alışverir ama siz habire bunları bölmeye çalışıyorsunuz. Arapları kendi içinde bölmeye çalışıyorsunuz. Siz bunda nasıl bir iyi niyet ararsınız? Evet. Yani bunlar da bu kriterleri de kendileri koydular. Yani Birleşmiş Milletler'in koymuş olduğu kriterdir. Bak tekrar ediyorum. Evlilik, mezarlık ve ibadethane aynıysa, yani kolay kız alıp veriliyorsa, aynı ibadethanede ibadet ediliyorsa, bu cami, kilise, havra fark etmez, o toplum birdir diyor. Demek evet. ki biz Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla biz biriz yani. Bu konuda hiçbir şüphe olmaması gerekir.
Evet, yani Kıbrıs konferansından da aslında çok bir sonuç beklemekte herhalde.
Yani herkes türbinlere oynuyor. Yani evet. sonuçta olacağı şey Türkiye Hı-hı. buna asla müsaade etmez. Kıbrıs'ta bir tane Türk olmasa bile Kıbrıs'ın stratejik konumundan dolayı Türkiye oraya, orayı Rumlara, Yunanlılara veya bir başkasına müsaade edemez. Yani Türkiye hele hele gücünün zirvesinde olduğu böyle bir dönemde mümkün değildir.
Evet.
Ve bu zirveden bir şey çıkmayacaktır. En nihayetinde de Kuzey Kıbrıs kendi yoluna kendisi devam edecektir. Muhtemel görüntü budur.
Peki. Hocam Almanya'da 7-8 Temmuz tarihlerinde G20 zirvesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirvede yer alacak. Tabii bu zirvenin konuşulma sebebi aslında bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada soydaşlarımıza yönelik bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesi fikri ve buna da Alman yetkililerin olmaz diyerek karşı çıkması herhalde bu daha çok konuşuluyor G20 zirvesinden ziyade. Buna Türkiye'nin tepkisi de oldu tabii. Zaman zaman Almanya'dan farklı açıklamalar da geliyor ama durum bu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir G20 toplantısını açıdan önemli. İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada yapacağı toplantıların engellenme çalışmaları Almanya nezdinde nasıl bir ifadedir, nasıl bir çalışmadır?
Şimdi G20 dediğimiz olayın temelleri ta 70'li yıllara kadar gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan 1970'li yılların en gelişmiş, sanayileşmiş ve dünya ekonomisinin de %60'a yakınını, 3/2'ye yakınını kontrol eden bu 7 ülke bir araya geliyorlar. Bir takım dünyanın gidişatıyla ilgili ana yol haritalarını belirledikleri bir toplantı oluyor idi. Hatta gazetelerde dünyanın şişman kediler diye de karikatürler yapılıyor idi.
Evet.
Yıllar ilerledikçe dünyanın geri kalan bölümleri, yani Çin, Hindistan, işte Türkiye, Meksika, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkelerde de kalkınma hızları olunca bu ülkelerin, bu 7 ülkenin dünya ekonomisinden o pastadan aldıkları pay %60'lardan %40'lara, hatta altına inmeye başlayınca bunlar da önce işte Rusya'yı aldılar, G8 oldu, arkasından geri çıkarttılar. Sonra baktılar ki dünyadaki sisteme hakim olabilmek için 3/2'lik bir pastaya hükmetmek lazım. Bu defa bu G7'yi genişleterek G20'ye çevirdiler. O zaman ne oldu? İşte bu 7 ülkenin yanına Çin'i, Hindistan'ı, Türkiye'yi, Güney Afrika'yı, Endonezya'yı, Brezilya'yı, Avrupa içerisinden yine bazı ülkelerde Rusya'yı da alarak 20 ülke, Suudi Arabistan ve Türkiye, Endonezya, İslam ülkeleri içerisinde 3 tane ülke olarak sayabiliriz. Bunları da alarak bir sistematik oluşturdular. Her yıl toplanıyorlar. İşte dünyada işte diyelim ki bir ekonomik kriz varsa bu krizden nasıl çıkılacaktır? İşte enerji, çevre gibi alanlarda bir takım kararlar alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda da Antalya'da yapılmış
evet.
Bu G20 zirvesi. Bu olağan toplantılar. Sayın Erdoğan'ın Almanya ziyareti ve bu G20 toplantısının hemen akabinde Türklere bir hitap etme konusu söz konusu olunca Almanya'da sanki kırmızı görmüş boğalar gibi bir şey başladı.
Agresifleşme
başladı. Bunun sebebi de şu: artık Almanya'daki Türkler 3 milyona yakın, bunun büyük bir kısmı artık Alman vatandaşı oldu. Eskiden çöp toplattıkları, en ağır işlerde, maden ocaklarında çalıştırdıkları, vasıfsız görüp her türlü insani olmayan muamelelere tabi tuttukları bu insanların çocukları okudular. Belli bir noktaya geldiler.
Evet.
Para kazandılar, şirket kurdular ve bugün on binlerce, yüz binlerce Alman'ı da kendi iş yerlerinde çalıştırıyorlar. Ve artık Almanların her dediğine boyun eğen bir Türk topluluğu yok orada. Ve bunların biraz da bu Almanların yapmış olduğu ırkçı, haksız baskılara karşılık Türkiye'nin son 10-15 yıldaki ekonomi alanında, siyasi alanda ve bölgesindeki bir güç olarak ortaya çıkması oradaki Almanya'daki Türk toplumunu bir heyecanlandırdı. Türkiye'yi evet. Artık bizden daha fazla takip ediyorlar. Türkiye'de çıkan haberleri, siyasi olayları vesaire. Yani diyelim ki Berlin'deki, Köln'deki, Hamburg'daki, Münih'teki bir Türk kökenli, hatta da Alman vatandaşı diyelim, her şeyi takip ediyor ve gönlü adeta Türkiye ile atıyor. Bunu Almanlar kabul edemiyorlar. Yani diyorlar ki normalde bir, iki, üçüncü nesilde biz bunları asimile etmemiz lazımdı. Bu olmayınca da işte Sayın Erdoğan gittiğinde orada on binlerce kişi ve de heyecanla bu mitingler oluşuyor. Yani evet. Merkel bu kadar adamı toplayamıyor Almanya'da. Yani siz düşünün evet. Ki 80 milyonluk bir ülkesiniz. Sizin kendi başbakanınız, cumhurbaşkanınız ülkesinde miting yapıyor. Bu kadar kalabalık toplayamıyor. Bu da onları kızdırmaya yetiyor. Şu anda en son verdikleri beyanat işte protestolara izin vereceğiz Erdoğan'a evet. Karşı. Ama PKK'lıların bir takım aşırılıklarına
izin vermeyeceğiz
gibisinden işte böyle şiş de kebap da yanmasın, suya sabuna dokunmayan bir takım beyanatlarda bulunuyorlar. Bu da onların ne kadar bu işten tedirgin olduklarının bir göstergesi.
Bir de Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamaları oldu. Biraz günah çıkarma, nedamet getirme. 15 Temmuz'dan sonra hemen Türkiye'ye gitmeyerek hata yaptık diyorlar, diyor. Ve bir de bu PKK konusunda, terör örgütleri konusunda Türkiye'nin Almanya'ya yönelik sözlerinin de aslında haklı olduğunu söylüyor. Bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, Batı kendi içinde bir blok değildir. Onların içerisinde de bazen doğruyu söyleyen, vicdanlı, işte o sosyal demokrat partinin, evet, içerisinden çıkıyor genelde bunların çoğu. İnsanlar vardır. Şimdi 15 Temmuz olduktan sonra bırakın Türkiye'ye gelip destek olmayı, bir beyanat bile vermedi Avrupalı ülkelerin büyük bir çoğunluğu. Bu çok düşündürücü bir konudur. Hatta Türkiye'den kaçan bu FETÖ'cü, evet, darbeciler diyelim, birçoğu Almanya'dadır. Ve maalesef burada ironik bir durum söz konusu. Darbenin tezgahlandığı Pensilvanya ve Amerika. Darbenin asıl beyni NATO, FETÖ ittifakı. Evet. Bütün bu işlerin dibine kadar içine giren vatan hainleri Almanya'da. Bugün işte bizim hakimlerimizin, savcılarımızın operasyon yapıp habire içeri alıp yargıladıkları, tutukladıkları insanların ancak bir kısmı bu işlerin dibinde. Birçoğu da işte kıyısından, köşesinden bulaşmış. Şu anda da pişman olmuş. Çok da alakası olmayan insanlarla biz uğraşıyoruz. Evet. Hani amiyane bir tabirle eşeğini dövemeyen semerini döver hesabı. Yani en azılı FETÖ'cüler bugün Almanya'dadır. Ben iddia ediyorum Türkiye'deki hapislerde veyahut da yargıladığımız, mahkum ettiğimiz o darbecilerden belki de daha fazlası Almanya ve Amerika'dadır.
Daha etkili isimler.
Ve daha en etkili isimler.
Başroldeki isimler.
Yani biz burada, evet, simitçi gazozcuları yakalayıp mahkum etmeye çalışıyoruz. Ama bu darbenin dibinde olan hepsi bugün Almanya'nın kucağında oturuyorlar.
Evet.
Almanya bizim NATO'da müttefikimiz. Amerika bizim NATO'da müttefikimiz. Sözde. Evet. Bunları da bu gözle de bakmak ve dostumuzu, düşmanımızı buna göre tespit etmek zorundayız. Yani FETÖ haindir, darbe yapanlar vatan haindir ama biz bugün maalesef Türkiye'de de işte çocuğunu dershaneye göndermiş, bilmem yurtunda kalmış, bilmem ne olmuş. 10 yıl önce yurtta kalan adamı bugün işten atıyoruz. Bir sürü de haksızlığa maruz kalan insanlar var. Bu yönüyle de yani devletin ve yetkili organlarında birazcık bu konuyu da dikkatlice, yani mağduriyetlerin önüne geçmesi lazım. Yani, evet, hainlerin büyük bir kısmı bugün işte Merkel'in ülkesindedir yani.
Evet. Peki hocam, Batı'da, medeni Batı'da Müslümanlara yönelik saldırılarda ciddi bir artış var. Bilhassa İngiltere'de. İşte Ramazan ayında teravihten çıkan Müslümanların üzerine araç sürme, yine bayramlaşma esnasında Müslümanların üzerine sürülen araçlar, en son Fransa'da vardı zannedersem, pek Müslümanlara karşı bir eylem olarak algılanmıyor ama gene bir caminin yanında cemaatin tam camiden çıkarken gerçekleştirilen bir saldırı var. Bu saldırıların temelinde ne var Batı'da, medeni Batı'da? Tahammülsüzlük neden?
Şimdi medeni Batı'nın medeniliği biraz tartışılır.
Tırnak içinde kullanıyorum,
evet,
hocam.
Amerika ve Avrupa olarak, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı aynı kefeye, evet, koyalım. Bunlar Anglo-Sakson kültüründe olan ülkeler. Buradaki medya maalesef Yahudi ve neokon dediğimiz bu dünyayı da yönetmeye aday olan bu küreselcilerin elinde. İşte New York Times'tan, Washington Post'tan, BBC'den, işte İngiltere'deki CNN, bütün yayın organlarına kadar böyle bu. Peki burada yanlış olan nedir derseniz, DAEŞ diyelim. Veyahut da İslam coğrafyasında adam belki bayram namazına bile gitmiyor. Yani tamam, bir Müslüman bir aileden gelmiş ama dinle, diyanetle, İslam'la hiçbir alakası olmayan bir kişi yanlış bir iş yaptığında veya bir terör olaylarına bulaştığında hemen medya İslami terör, İslamcı terör yaftasını koyuyor. Ama diyelim ki İngiltere'de, Norveç'te, Kanada'da adam yani planlıyor ve camideki insanları öldürüyor. Ona hiç kimse Katolik terörist, Protestan terörist, Yahudi terörist falan demiyor. İşte diyor ki bu biraz psikolojik sorunları olan bir İngiliz vatandaşıydı. İşte bu Norveçli diyor, işte bir takım dengesizlikleri olan bir Norveç vatandaşıydı geçtiğimiz yıllarda. Hiç kimse bunu hiç duymadım ben, Hristiyan terörist, Yahudi terörist diye. Siz medya olarak on yıllardır bu insanlara her gün bu haberi verirseniz, insanlar artık İslam ve terörü adeta bir yani diğer adıymış gibi, yani İslam'ın diğer adının terörmüş gibi sıradan insanlar algılamaya başladı. Artı bir de bu mültecilerden korkuttular. Yaşlanan, işsizliğin arttığı bir Batı toplumunda işte bunlar geliyorlar, sizin evinizi, ocağınızı, bağınızı, bahçenizi ele geçirecekler. Bir de bunlar teröristler deyince artık Batı'daki sıradan insanlar hakikaten bir korkuya kapıldılar ve içlerindeki bir takım çizgi dışı manyak tipler de işte bu tür eylemler yapıyorlar. Yani bunun sonucu bu gayet. Yani burada bu bunca operasyonun sonucunda bunların çıkması da gayet makuldür, normaldir, olabilecek şeyler.
Peki hocam. Bu konuyla da programımızı noktalayalım. Bu haftalık eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
Birkaç konu vardı ama artık süremiz tamamlanınca artık inşallah önümüzdeki haftaya devam ederiz.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocam da geçen haftaya damgasını vuran önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.